Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Gigabyte Aero 15KC 4K OLED ekranlı ki Samsung üretimi ve RTX 3060'lı daha çok içerik üretmeye meyilli Distü'yü inceleyeceğiz. Şimdi incelememize geçelim. Gigabyte aslında bir süredir distüleriyle yurt dışında boy gösteriyordu. Misal veriyorum 2016 yılında Aorus X5 ve X7 DT distüleriyle CES fuarında inovasyon ödülü almışlardı ama ülkemize varmaları zaman aldı. Türkiye'deki distü sektörü gerçekten dişli bir sektör, algı ve ürün anlamında oturmuş markalarla rekabete girişmek ciddi cesaret gerektiriyor bir defa. Gigabyte da bu cesareti gösterdi. İtopya'da baktığımda elimdeki ürün gibi içerik üretmeye daha meyilli ve tabii ki 300 Hz ekranıyla Aero 17KC gibi oyuna daha meyilli seçenekler görüyorum ben. Fiyat anlamında da sıkı rekabet adına rakiplerinin RTX 3060 sunduğu fiyat segmentinde RTX 3070 ile geliyor Aero distüler. Uzaktan bakınca da olumlu bir tablo var. Şimdi detaylara geçelim, yakından bakalım. Gigabyte Aero 15KC. Aynı kasada hem OLED hem de IPS seçeneği var aslında. Şöyle bir baktığınızda hem donanım hem görünüm anlamında aynı dursalar bile ekran cihazın tüm odağını değiştiriyor. Metal bir arka kapağı var, üzerine daha çok ışığın yansımasıyla kendini belli eden şeritler çekilmiş, beyaz aydınlatmalı bir Aero logosu var. Distü genel itibarıyla bir toplantı ortamında da sırıtmayacak oturaklıkta bir tasarıma sahip bence. Kapağı, klavye etrafı, altı metal plakalardan imal edilmiş. CNC kesim diyor ama tek parçadan oyulmuş bir gövde değil arkadaşlar. Lakin plastikten çok daha hoş bir hissiyatı var tabi. Klavye etrafındaki ve ekrandaki esneme payı da dayanıklılık anlamında kendini kanıtladı benim tarafımda. 2 kilogram civarında diyor Gigabyte, nedense tam ölçümü söylemiyorlar. Mesela Aero 15XC içinde 2 kilogram civarı deniyor ama aslında 2.2 kilogram sularında. 15.6 inç Windows'lu distüler arasında ince sayılabilecek makinelerden biri kendisi ama benzer donanıma sahip olup daha hafif rakipleri bulunmuyor da değil. Lakin bu makinedeki gibi bir metal yoğunluğu da yok onlarda. Özetle ince mi? Evet, Windows'lu rakiplerinin bir kısmından ince, yine üretkenlik odaklı MacBook Pro'dan ince mi peki? Hayır, o 1.62 cm kalınlığında, tam 2 kilogram ağırlığında, bu 2 cm kalınlığında. Sonuçta biz bu makineyle içerik üreteceğiz arkadaşlar. Ekran kartının donanımsal hızlandırmasına ihtiyacımız olacak. Ekran kartının devreye girmesi için de yaklaşık 400 gramlık adaptörü yanımızda taşıyıp takmamız gerekecek, icap edecek distüye. Bu sadece bu distüye özel bir şey değil arkadaşlar. Üst segment Windows'lu distülerin hepsinde böyle. Harici ekran kartının devreye girmesi için adaptörü takmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve kısa seyahatler için aslında el çantası kullanılabilir ama iş uzayacaksa, yani yol uzayacaksa, bir sırt çantası almakta yine de fayda var. Kapak ve menteşe testinden de geçti. Bu benim kişisel testimdir arkadaşlar. Menteşe ayarı iyi olacak. Distünün altını beraberinde getirmeyecek. Hele ki bu fiyat segmentinde. Gayet güzel ayarlanmışlar gördüğünüz üzere ama salıntısı fazla. Bu gördüğünüz 2014 model MacBook Pro mesela, aradaki fark bariz. Gigabyte Fusion RGB çiklet klavye. Her tuş kendi aydınlatmasına sahip. Control Center üzerinden istediğiniz gibi renk ve efekt girebiliyorsunuz. Karanlıkta rahatlıkla görüyorsunuz tuşları. Işık şiddeti iyi ama F tuşlarındaki kısa yolları karanlıkta göremiyorsunuz. Ezbere hareket etmeniz gerekiyor. Klavyeyi distünün en kenarlarına kadar dağıtmışlar. Tuşlar arasındaki mesafe 1-2 günde alışabileceğiniz miktarda iyi ayarlanmışlar. Bol bol yazı yazan biri olarak harekete geçirme basınçlarını ben bir tık fazla buldum ama hepten de yorucu değil. Sessiz bir klavye kütüphanede, toplantı salonunda yazı yazma temponuzu düşürünce, yani biraz daha sakin davranınca kimseyi rahatsız etmezsiniz. Dönütleri iyi, yazı yazarken keyif aldım. Bir mekanik klavye gibi böyle şak şak şak bir dönüt değil ama anahtar bittiği noktada da membran bir klavye gibi hissettirmiyor. Burak, sanki şurada sürgülü, gizemli bir şey var, o nedir diye soracak olursanız, webcam arkadaşlar. Evet, açısı itibarıyla yüzünüze alttan baktığı için ortaya çıkan görüntü çok hoş olmayabilir ama ince çerçeve için yapılmış bir fedakarlık, fiziksel olarak üzeri de örtülebiliyor. Bilek bölgesindeki alan arkadaşlar yeterli aslında ve tam yük altına girdiğinde bile burada bileğiniz ısıdan dolayı rahatsız olmuyor, en fazla ılıyor. WASD'de de rahatsınız, bilek bölgesinde de rahatsınız ama şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Intel logosu yapıştırması olur distülerde. Nvidia, GeForce, İşte RTX Studio yazıyor üzerinde. Okey, o da var. Ama ekstradan ne var? İşte Made in Taiwan, Tayvan'da yapılmıştır. Sonrasında Pantone etiketi ekranı vurgulamak için. Yani aslında ben bu Distü'de sadelikteki o yakışıklı duruşu bulduğum için Distü benim olsa emin olun bütün etiketleri sökerdim. Ve touchpad. Yeterince büyük, yüzeyi gayet kaygan, bir yandan da kontrollü. Günlük işler için ekstra fare takmaya gerek duymadım ben açıkçası. Alt kısımlarında tıklaması daha kolay, basma sertliği için de normal diyebilirim. 3 parmak kullanarak masa üstüne dönebilirsiniz, sağ sola kaydırarak alt tap yapabilirsiniz. Genel olarak beğendim ben touchpad'i. Parmak izi okuyucusu var, kısa ve öz, hiç sekmeden, teklemeden, tekrar tekrar denettirmeden çalışıyor. Güzel çalışan parmak izi okuyucusu alışkanlık yapar arkadaşlar ve bu yapar. Giriş çıkışlarda sol tarafta bir tane HDMI 2.1 portu var. 8K 60 FPS, 4K 120 FPS'ye kadar destekli. Ben Full HD 280 Hz monitörüme bağladım mesela. Bu şekilde dışarıda iş, evde oyuncu makinesi olarak kullanabildim. Mini Display 1.4 portu var. Buradan da 4K video çıkışı alabilirsiniz. Bir tane de Thunderbolt 3 destekli Type-C portu var. Bundan da 4K çıkış alabiliyorsunuz. Ve toplamda 4 tane 4K video çıkışı alabiliyorsunuz. 3 tane 1. jenerasyon USB 3.1 Type-A portu, Gigabit RJ45 portu, combo 3.5 mm'lik jack ve UHS 2 destekli SD kart okuyucusu. Bazen üst segmentte micro SD kart okuyucular görüyoruz. Gerçekten üzüyor beni. Burada bu form ve hızda okuyucu gerekiyordu zaten. 15.6 inç 4K 60 Hz Samsung üretimi AMOLED ekran. HDR400 destekli DCI-P3 dediğimiz renk gamutunun %100'ünü kapsayabilen, bir üstünde video içerik üretmek için bulabileceğiniz en iyi ekranlardan birkaçından biri. Fabrika çıkışlı Pantone kalibrasyonlu. Kullandığım kameralardan bahsetmek istiyorum. Sony FDR-AX100 ki şu anda beni çeken kameradır. İnceleme videolarında bu kamerayı kullanıyorum. Ve kendi kişisel YouTube kanalımda kullandığım Sony A6400. Bununla da S-Log videolar çekiyorum arkadaşlar. Bunlar 4-2-0 örnekleme yapabilen 8 bit kameralardır. Dolayısıyla beni daha çok sRGB renk gamutu alakadar ediyor. Neden kameralarımdan bahsediyorum şimdi? Şöyle ki son 2-3 videomuz arkadaşlar ben bu makinede işledim, kurguladım, sizlere sundum. Dolayısıyla şimdi oradaki deneyim şöyle. Bu kameraların zaten renk yakalayabilme anlamındaki başarımları belli. 8 bit kameralar ve olması gereken başarımı ben bu ekrandan alabildim. Hatta ve hatta kalibrasyonu biraz iyi yapılmış IPS bir panelden de aslında ben oldukça iyi bir renk doğruluğu yakalayabiliyorum kaynak dosyalarıma göre. Ama yani peki bu ekran ne işe yarıyor? 4K, OLED, Pantone, kalibrasyonun peki bu ne işe yarayacak? Arkadaşlar, bir RED kameradan aldığınız 16 bit derinlikte RAW video, sonrasında Canon bir kameradan aldığınız C-Log görüntü, RAW video, işte bu tür kameralardan aldığınız görüntüleri bu ekrana, bu sisteme gönül rahatlığıyla atıyorsunuz. İzleyicinin, müşterinin göreceği görüntü konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Kurgu sürecinde bu tür kameralarla çalışıyorsanız böyle ekranlara ihtiyacınız var. Yani dolayısıyla kullandığınız kamera ve ön izlemesini alacağınız ekran arasındaki dengeyi de kurmak lazım. Ama bu ekran hani piyasada üretkenlik açısından Windows'lu düşler arasında bulabileceğiniz en iyi ekranlardan bir tanesi. Hani ön izlemesini tam verimle, tam potansiyeliyle alabilir miyim herhangi bir video dosyasının diye hiç düşündürmüyor. Çerçeveler 3 mm'ye 3 mm. Sağı solu üstü aynı kalınlıkta. Hatta kalınlıkta demeyelim, incelikte diyelim. Ve 3 tarafı da 3 mm çerçeveli ilk ekran olma özelliğini taşıyor Distü'ler tarafında. Benim gözüm buna çok alıştı açıkçası arkadaşlar. Ve bu sefer de bir başka Distü'de çerçeveler gözünüzde büyümeye başlıyor. İçerik üretmenin dışında dizi film izlemek için de bulabileceğiniz en iyi panel tipi. 400 nit gayet yeterli. Ben kapalı ortamlarda %60'ın üzerine çıkmadım. Renkler capcanlı, ton ayrımı mükemmel düzeyde, siyahlar için piksel kapatıldığından simsiyah olması gerekiyorsa simsiyah oluyor her şey her yer. Kalbinde CPU tarafında Intel i7-11870H var, 10. nesil 8 çekirdek 16 izlekli bir işlemci, tek çekirdek için 5 GHz'e kadar çıkabilen 45 Watt TDP'li üst segment bir işlemci. Hem oyun hem de içerik üretmek için piyasaya çıkıldığında üst segmentte çoğu makinede bu işlemciyi görüyoruz. GPU tarafında ise Ampere veyahut Ampere, nasıl okumak isterseniz arkadaşlar, mimarili RTX 3060 var. Gigabyte 105 Watt'lık versiyonu olduğunu söylemiş. Artık Max-Q yani düşük tüketimli, yüksek wattlısına kıyasla düşük performanslı olanı diye bir şey yok. Bu adlandırma yok ama yine de üreticiler Dynamic Boost 2.0 ile Yongalar'ın güçlerini yine kendileri belirleyebiliyorlar. Yani 75 wattlık RTX 3060 da var, 130 wattlık RTX 3060 da var. Hangi modeli diye daha çok araştırma yapmanız gerekiyor artık. Max-Q ekinin kalkması tüketici lehine çok da iyi bir şey olmadı aslında aslına bakarsanız. 6 GB GDDR6 bellekli 192 bit veri yolunda 336 GB bölü saniye bant genişliğine sahip. Boost ile 1530 MHz'e kadar çıkabiliyor ama gerçek dünya testinde göreceğiz durumunu. Ray Tracing var, destekli oyunlarda görsel keyfi artırabilirsiniz. DLSS 2.0 var, yine destekli oyunlarda daha az piksel işleyip yapay zeka ile daha fazla çözünürlük elde edebiliyorsunuz. 4K 60 Hz ekranı dolayısıyla odağı içerik üreticiler ama harici bir monitör işleri değiştirebiliyor. O yüzden şimdi oyun performansını tablolarla görelim. Çarpı 8 GB şeklinde toplamda 16 GB RAM ile geliyor. Entegre değiller. Büyük video projeleri üzerinde çalışıyorsanız, 3D işler yapıyorsanız mesela 32 GB RAM tavsiyemdir. Aslında 3200 MHz hızındalar ama daha düşük gecikme süresi için 2933 MHz'e çekilmişler. 512 GB NVMe bir SSD ile geliyor. Gerçek dünya testlerinde 2 GB bölü saniyenin üzerinde okuma ve yazma hızlarına sahip. Sistem bir defa olsun teklemedi durmadı. Toplam 2 tane M.2 slotu var. Yine NVMe bir SSD takabilirsiniz. Depolamayı yükseltmek lazım bence. Kurgu sürecine geldiğimizde Adobe Premiere kullanıyorum ben arkadaşlar. Sony A6400'den aldığım 4K 100 megabitlik S-Log videoları düzenledim bu makinede. Hemen üzerine bir lumetri atıyorsunuz. LUT ayarı atıyorsunuz arkadaşlar. Rengiyle oynuyorsunuz ve çoğu zaman burada merak edilen şey şudur. LUT ayarını attıktan sonra oynatma performansı zedeleniyor mu? Kare düşüyor mu? Aslında çözünürlüğü yarı yarıya düşürmeden yani ön izleme çözünürlüğünü yarı yarıya düşürmeden tam çözünürlükle beraber oynatabiliyorsunuz. Tabii ki benim burada işlediğim video daha çok ben ortada hareketliyim. Etrafım sabit bir video olduğu için çok sıkıntı olmuyor ama hareketli bir görüntüye geçtiğinizde de 4K 100 megabitlik S-Log videoda ben bir problem yaşamadım ön izleme anlamında, kare atlaması anlamında. Yani dolayısıyla kurgu sürecinde bu görüntüyle beraber bir sıkıntı yaşamadım. Tabii ki RAW görüntülere geçtiğinizde o görüntülerin proxylerini almanız icap edebilir arkadaşlar. Bu fiyat segmentindeki, bu nitelikteki, bu işlemciye sahip bir diğer diz üstünde de olduğu gibi. Ve hani çıktı süresine geldiğimizde burada şöyle bir nüans var. Şimdi projeniz diyelim ki 1 saatlik bir proje. Bir belgesel çektiniz. Bir kısa film çektiniz. Bunu işliyorsunuz. Çıktısını alırken belli bir süreden sonra arkadaşlar termal limitlere takıldığından 8 çekirdek için 2.2 GHz'e düşüyor. Bütün çekirdekler 2.2 GHz'e çalışıyor ve bu çıktı süresini oldukça uzatıyor. Dolayısıyla ne yapmanız gerek? Turbo fanı açmanız gerek. Bu sefer 8 çekirdek için 4.2 GHz'de çalışıyor ve çok daha hızlı bir şekilde çıktı alıyor sizler için. Donanımsal hızlandırmada kullanabilirsiniz. Sadece işlemciyle beraber çıktı alabilirsiniz. Kalite anlamında aralarında ufak tefek nüans farklar oluşabiliyor arkadaşlar. Bu konuda bir sürü video var. O detaylara çok çok girmeyeceğim ama yapmanız gereken şey şu. Uzun projelerde mutlaka turbo fanı açıyorsunuz. Yoksa çıktı süreniz oldukça uzar arkadaşlar ve turbo fanı sesi bayağı fazla, yani bana fazla geliyor başında kalmak için. Dolayısıyla çıktı almak istediğinizde basın export'a, turbo fanı açın ve bilgisayardan uzaklaşın. Tavsiyem bu şekilde olacak. Ama kurgu süreci genel olarak gayet iyi. Yani bu işlemciye sahip herhangi bir rakibi üstüde almanız gereken performansı yine aynı şekilde alıyorsunuz. Termal başarım ve gürültü konusu. Sağ solu arkası klavyenin üstü ve cihazın altında havalandırma ızgaraları var. Gigabyte'ın WindForce Infinity adını verdiği bir soğutma kurulumu bulunuyor. Gigabyte Control Center üzerinden performans modunu açıp 3D Mark stres testine soktum ben arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tüm çekirdekler yük altındayken bir süre sonra 4.2 GHz'den 2.2 GHz'e düşüp yollarına devam ettiler. Yani ısıya bağlı olarak bir limitleme ile karşılaştılar. Stabilite testinden başarılı geçmek için %97'yi tutturması gerekiyorken %0.1 ile kaçırdı. Turbo fan modunu açınca tüm test boyunca tüm çekirdekleri için 4.2 GHz'e kalmayı başardı. Tam %97'yi tutturdu. İşin özü şu aslında, uzun soluklu bir Adobe Premiere projesi, 3D modelleme projesi veyahut işlemciyi tam yük altına sokacak herhangi bir iş yükü söz konusu olduğunda turbo modu açmanız gerek. Yoksa hız düşüyor, çıktı süresi hali uzuyor. Gürültü konusunda ise turbo modu açmadan tam yük altına sokunca aslında yük altındaki bir distro için normal bir gürültü üretiyor. İlle de kulaklık takmanıza gerek yok mesela, ama turbo modu açınca fan gürültüsü gerçekten yorucu. Bir kulaklık takmak gerekiyor. Batarya tarafına geldiğimizde 99 watt bölü saat batarya, makinenin boyutları düşünüldüğünde gayet iyi. Rakipleri de benzer kapasitede bataryalar kullanıyorlar artık, ama %60 ekran ışığıyla tasarruf modunu açtım ben. Bir yandan müzik açıktı, bir yandan internette surf yapıp bol bol yazı yazdım, çeviri yaptım. Böyle bir kullanımla beraber 4,5 saatin biraz üstünde bir kullanım süresi elde ettim. Hemen şurada etiketin üzerinde arkadaşlar yazıyor ki hani tüm günü çıkarabileceğiniz, bir şarjla beraber bütün günü tamamlayabileceğiniz kullanım süresi. Yani Türkçe'ye çevirsek bu minvalde bir şey çıkıyor ortaya, ama gördüğünüz zaten kullanım süresi öyle günü çıkarmaktan uzak. 4,5 saat kullanım süresi, günü çıkarmak, yani bilmiyorum hangi mesai süresi 4,5 saat, öyle bir şey yok. Yani dolayısıyla günü çıkarmak istiyorsanız arkadaşlar adaptörle beraber çıkaracaksınız gününüzü. Şimdi şöyle bir şey var. 15.6 inç bir ekranda 4K çözünürlük arkadaşlar ya bence gereksiz. Neden? Şimdi tamam aldığınız videolar, çektiğiniz videolar 4K olabilir. 4K ön izleme yapmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir ihtiyacınız olabilir. Buna bir şey demiyorum, ama arkadaşlar gözünüzü ekranın dibine sokmadan o Full HD mi 4K mı bunu fark edemiyorsunuz. Yani bu boyuttaki bir ekranda zaten Full HD'nin sunduğu piksel yoğunluğu da oldukça iyi. Dolayısıyla bu boyutta 4K gereksiz. Onu bir defa söyleyeyim. Ve bu fazladan tabii ki dizüstüye yük bindiriyor arkadaşlar. 4K dediğimiz şey Full HD'nin 4 katı piksel demek. 4 katı pikselle uğraştığı için bunun kullanım süresine %20 civarı bir eksisi var. Full HD'yi aldığınızda arkadaşlar makine yaklaşık %20 civarı daha fazla kullanım süresine sahip oluyor, bilginiz olsun. O yüzden tüm günü çıkaracak bir dizüstü değildir, adaptörünüz yanınızda olacak. 2x2 hoparlör kurulumu yeterli düzeyinde maksimum sese sahip, ama detay gücünü beğendim ben. Arka planda kaybolabilecek bazı şeyleri hala duyabiliyorsunuz. Baslar pek vurgulu değil ve hoparlörler üzerinden kurgu işi yapılmaz tabii, ama daha iyisini ben beklerdim. Özellikle de mesele içerik üretmek olunca. Wi-Fi 6 standardı, daha çok 802.11ax olarak tanıdığımız Wi-Fi modülünün hızı ve menzili iyi, sorunsuz çalışıyor. Bluetooth 5.0 destekli, ben Sony WH-1000XM4'ümü bağlayıp Adobe Premiere'de kurgu yaptım. Gecikme hayli düşük. Gigabyte Aero 15KC. Bu videonun şekilliği tarih itibariyle fiyatı 20.000 TL civarında. Güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Benzer donanıma sahip, benzer mobilitede rakipleri var. Sınıfında fark yaratan şeyler Pantone kalibrasyonlu AMOLED ekranın kendisi ve çerçeve kalınlığı. İkisi de alışkanlık yapabilen şeyler bence. Yeri geldiğinde harici ekranla bir oyuncu makinesine de dönüşebilir, ama oyuncuysanız Full HD yüksek tazeleme hızlı panellere yatırın paranızı. Bunun önceliği içerik üretmek ve hakkıyla da yapıyor. İddia edip tam olarak yapılmamış iki şey var aslında. Birincisi CNC alüminyum gövde. Bu tabir tek parçadan üst gövde ve klavye bölgesinin bütün olduğu gövdeleri akla getiriyor. Burada öyle değil. İkincisi de tek şarjla tüm günü çıkarabileceğiniz iddiası. Öyle bir kullanım süresi yok burada arkadaşlar. Bu iddiada olmayıp bunu sağlayabilen dizüstüler daha yeni çıktı. M1 yongalı Apple dizüstüler bunlar. İşin özü şu, ben piyasada bir dizüstüde bulunabilecek renk doğruluğu, delta değeri en iyi ekranlardan birini istiyorum. Çerçeve konusu da önemli benim için. Birkaç monitöre birden 4K çıkış vereceğim. Giriş çıkış seçenekleri de bol olsun diyorsanız arkadaşlar, Gigabyte Aero 15KC sizin için olabilir. Tercih sizin. Evet, böylelikle sizlerle beraber Gigabyte Aero 15KC dizüstüyü incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.